Bizler Rabbimize sığınıyoruz. O da bize gereken desteği veriyor ve vermeye de devam edecek. Değerli kardeşler, evet biliyorsunuz Yuhanna 13. bölümdeydik. Biliyorsunuz birkaç haftadır hizmet konusunu ele almıştık. Ve hizmet konusunu mercek altına aldığımızda ve birçok ruhsal ilkeleri birlikte tekrar anımsamış olduk. Ve iyi bir örnek olarak da Rabbimizin göksel tahtını terk edip bir hizmetçi, hizmetkar niteliğinde yeryüzüne gelmesi ve olağanüstü bir şekilde hizmetine devam etmiş olması ve sonuçlamasını da öğrencilerin ayaklarını yıkayarak bunu noktalamış olması gerçekten de kayda değer nitelikteydi. Ve hatırlarsanız kısa olaraktan söylemem gerekirse çok net bir şekilde iman yaşamının kişinin kendisi için yaşadığı bir hayat olmadığını, iman yaşamının bir hizmet yaşamı olduğunu ve hizmet ederek kime ait olduğumuzu gösterebileceğimiz bir yaşam olduğunu net bir şekilde söylemiştim. Ve bunu da en güzel bir şekilde Matta 7. bölümde 16. ayette vurgulanıyordu. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız diyerek değerli kardeşler. Ve o bol ürün vermek bizim Rab ile olan ilişkimizin hangi noktada olduğunu gösteriyordu. Evet, ürün veriyorsak ve bol ürün veriyorsak Rab ile olan ilişkimiz doğru bir noktada sağlıklı bir şekilde devam ediyor olduğunun en önemli görülebilen kanıtıydı diye söylemiştim. Ama bizler ürün verirken verdiğimiz hizmet, yaptığımız yani bizim tabirle iyilikler, güzellikler sadece cennete gitmekte olan o süreçte orada cennette bir yer hazırlamak için, orada daha iyi bir duruma sahip olmak için verdiğimiz bir hizmet olmadığını söylemiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani şunu yaptım bir basamak, şunu yaptım ikinci basamak, şunu yaptım üçüncü basamak değil. Hizmet sadece ve sadece bizim kime ait olduğumuzu gösteriyordu. Ve İsa'nın bu 13. bölümde, Yuhanna 13. bölümde ilk 12 ayette 7 tane hareketi vardı ve bunlardan ilkini ele almıştık. Çok yoğun bir şekilde ve onu alırken birinci hareketi neydi? Hemen hatırlayın. Söyleyin, aklınızda kaldı mı? İsa'nın ilk hareketi neydi değerli kardeşler? Kalktı. Nereden kalktı? İsa babanın sağında değil mi? Ayağa kalktı ve ne yaptı? İnsan bedeni alarak yeryüzüne geldi. Bu neyi gösteriyordu? Hatırlayın. Bu neyi gösteriyordu? Bu neyi ifade ediyordu? İsa'nın ne kadar kararlı olduğunu gösteriyordu değil mi? Kararlı bir şekilde göksel tahtını terk edip aramıza gelmesi gerekiyordu. Yani hizmet için o yönde, yani hizmet etme yönünde kesin bir karar görüyoruz Rabbimizde. Ve arkasından hizmeti gerçekleştirebilmek için bir istek görüyoruz, bir içtenlik görüyoruz. Karar, içtenlik ve başladığı işi sonuçlamak değil mi? Ve Rabbimiz ne yaptı? Çarmıhta tamamlamış olduğu işi tamamladıktan sonra en son sözü neydi? Evet, sonuçladım, tamamladım değil mi? Ve hatırlarsanız bir şey daha söylemiştim, onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Ama bizler zaman zaman Rab'de olmanın o önemli ayrıcalığına alışıyoruz. Yani yeni bir şey aldığımızda o yeni şeye alıştığımız gibi değil mi? Ve Rab'be de alışıyoruz ve en güzel örnek Efes topluluğuna yazılan uyarıydı. Biliyorsunuz vahiy kesiminde 2. bölümde orada 7 kiliseyle ilgili uyarılar varken Efes topluluğu için söylenen 2. bölüm 4. ayetin 2. kısmı ve 5. ayette orada biliyorsunuz bu topluluk da o başlangıçtaki hevesi tamamen yitirmişlerdi. O heyecan onlarda da kaybolup gitmişti. Ve Rab onlara dedi ki ikinci bölümde, vahiy ikinci bölüm, dördüncü ayet ve beşinci ayetlerde. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın dedi. Doğru mu? Uyardı onları. Ve o uzaklaşmak, Rabbin sevgisinden uzaklaşmak onlara ne getirdi? Sevincin kaybolmasını sağladı. Yani sevinçleri kayboldu. Ve gerçekten de bu hevesi tekrar yakalayabilmeleri için ne yapmaları gerekiyordu? Tövbe edip, yani geriye dönüp, yaptıklarının yanlışını görüp Rab'be söylemek ve söyledikten sonra da Rab onların tekrar yola devam etmelerine destek vermişti. Önce tövbe etmek ve geri dönmek ve geri döndükten sonra da ve gerçekten de Rabbin yardımı ve desteğiyle devam etmekti. Ve insan olarak demiştim ki bizler genelde gerçekten hizmet etmekten ziyade hizmet edilmeye edilmeyi seven varlıklarız. Doğru mu? Doğamız gereği böyle. Yani ben de seviyorum. Hizmet edildiği zaman büyük bir keyif alıyorum. Ama aslında kutsal kitaba baktığımız zaman gerçekten Rabbimiz biliyorsunuz Markos 10. bölüm 45. ayette söylediği gibi 10. bölüm 45. ayette ne diyordu? Ben hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldim. En güzel örneğimiz oydu. Rab hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. O zaman biz de hizmet edilmekten hoşnutluk duymuş olsak da, keyif almış olsak da ama netice itibariyle hizmet edenler noktasında durmamız gerekiyor değerli kardeşler. Ve hizmet kendimizi göstermek için değil. Hizmet Rabbi öne çıkartıyordu demiştik. Onun için iki ayetle bitirmiştim. Bu ayetlerle bitirmiştim geçen haftaki konuşmayı. Birincisi 1. Korintoslar 10. bölüm 31. ayetti. Değil mi? İsmet açsın onu. 1. Korintoslar 10. bölüm 31. ayet. Bize şeyde Aytaç da Koloseliler 3. bölüm 17. ayet. Koloseliler 3.17 ve 1. Korintoslar 10.31. Koloseliler 3.17, 1. Korintoslar 10.31. İki ayetle noktalamıştım değerli kardeşler. Ne diyordu 1. Korintoslar 10.31?
Sonuç olarak ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın.
Amin. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu artık Pavlos Kolosa'ya yazdığı mektubu da tam doğruya ulaştırıyor. Ve diyor ki 3.17'de.
Söylediğiniz yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.
Bu çok önemli değil mi? Bir şeyler yapacak mıyız Rab için? Evet yapacağız. Ama yaptığımız şey mırmır yaparak değil. Onun bunun itmesiyle değil. Ne diyor? Son söz çok. Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Yani verdiğim hizmet, verdiğim emek Rab'be yücelik getirecek nitelikte olması lazım. Ve gerçekten de ona övgü getirecek nitelikte olması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bunun da en güzel görülebilen belirgin yolu da başkalarına hizmet etmek olduğunu söylemiştim. Ve böyle noktalamıştık. Demek ki en iyi bir şekilde kime ait olduğumuzu gösterebilmenin ön koşulu başkalarına hizmet etmekten geçiyor değerli kardeşler. Ve burada noktalamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi ben size dikkatinizi 13. bölümün 17. ayetine dikkatinizi çekmek istiyorum. Oradaki sözlere dikkatinizi çekmek istiyorum. 13. bölümün 17. ayeti. Ne diyor orada? Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız eğer ne mutlu size diyor. Bakın burada ilk bakışta altı çizilmesi gereken iki söz var. Bunlardan bir tanesi yapmak fiili, öbürü de mutlu olma fiili. Yani Rabbimiz bu sözlerle neyi önümüze koyuyor değerli kardeşler? Çok açık bir şekilde aslında mutluluğun sırrının ne olduğunu Rabbimiz önümüze koyuyor. Buradaki sözlerle mutluluğun sırrını önümüze koyuyor. Mutluluk değerli kardeşler, bereket sözü ile eş anlamlı. Yani birbirini tamamlayan sözler. Mutluluk ve bereket değerli kardeşler. Demek ki Rab İsa Mesih için yaptığımız hizmet ne yapıyor değerli kardeşler? Seni mutlu ediyor mu? Rab'be verdiğin hizmet seni mutlu ediyor mu? Bakın ne diyor? Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Demek ki Rab'be hizmet etmek bizi mutlu ediyor. Doğru mu? Peki verdiğim hizmet, verdiğim emek, Rab için verdiğim emek beni mutlu ederken karşımdaki için ne oluyor değerli kardeşler? Karşımdaki kişi için de bereket oluyor. Yani benim Rab için verdiğim hizmet bir başkası için berekete dönüşüyor değerli kardeşler. Demek ki verdiğim emek karşımdaki kişi için, emek verdiğim kişi için gerçekten de berekete dönüşüyor. Gerçekten de yaşamlarımızın en temel gereksinimi, en temel amacı bence bu olması gerekiyor. Yani başkalarına hizmet edebilmek. Yani bizim aslında her şeyini bize veren, hayatını feda etmiş olan, ait olduğumuz Rabbimiz ve kurtarıcımız için yapabileceğimiz çok şey yok zaten. Bizim Rab için yapabileceğimiz en önemli şey değerli kardeşler, onun için yaşamaktır. Bu kadar. Yani benim Rabbim için yaşama gayreti içerisinde olmak, yani nasıl olacak bu? Ben bunu nasıl gösteriyorum? Hizmet ederek gösteriyorum. Demek ki benim yapabileceğim tek şey yaşamaktır. Eşittir, hizmettir. Yapabileceğim başka bir şey yok değerli kardeşler. Rab bize bu sorumluluğu verdi değerli kardeşler. Onun için biz insanların aslında Rab'be evet demiş olan biz insanların en çok mutsuz olmalarına neden olan en önemli nokta bu ilkeyi tam olarak anlamamış olmalarından kaynaklanıyor. Yani eğer biz gerçekten buradaki bu ilkeyi çok iyi kavramış, anlamış olsak gerçekten de büyük bir keyifle hiçbir yanlışlığa kaymadan doğru bir şekilde gerçekten de hizmetimizi devam ettirebiliriz. Tarihte iz bırakmış olan insanlara bakın değerli kardeşler. O insanları öne çıkaran en büyük özellikleri nedir? Hiç baktınız mı? Gerçekten de bir bakın. Bakın o insanları öne çıkartan en önemli özellikleri halkları için, çevresindeki o halk için, insanlar için hizmet etmiş olmalarıdır kesinlikle. Yani onları öne çıkaran ve bugüne kadar, günümüze kadar onların anılmasını sağlayan tek faktör gerçekten de onların hizmet etmiş olmalarıdır değerli kardeşler. Eğer sonuç buysa, ortaya çıkan sonuç buysa, eğer kişi kendini mutlu etmeye çalışıyorsa yaşamını boşuna harcıyor demektir. O zaman diyebiliriz ki yaşamı anlamlı kılan, yaşamı değerli kılan en önemli özellik imanlının hizmet yaşamıdır. Yani tam bir adanmışlıkla. Yani kendini tam olarak adayarak, Rab nasıl kendini tam olarak verdi her şeyiyle, biz de kendimizi tam olarak vererek adanmışlıkla Rab'be hizmet etmek değerli kardeşler. Ve bu hizmet, evet değerli kardeşler, Rabbimizi hoşnut ederken kardeşlere de büyük bir bereket oluyor. Hizmet Rabbi hoşnut ediyor ama kardeşime de bereket oluyor. Ben ama o hizmeti yapsam da yani öylesine yaparsam o zaman kardeşlerime gidecek olan berekete engel oluyor. Sen mutluluktan yoksun kalıyorsun. Bakın çok enteresan değil mi? Aslında şimdi geldi aklıma. Baktığın zaman verdiğim hizmet beni mutlu ediyor. Ama Rabbimi de hoşnut ediyor. Ama kardeşlerime de bereket oluyor. Ne kadar güzel değil mi? Veriyorum hizmet, mutlu oluyorum. Mutluluk Rabbe yücelik ediyor, hoşnut ediyor onu. O hoşnutluk, o mutluluk kardeşlerim için de büyük bir bereket oluyor. Gerçekten sevinmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Gelin birbirimize bereket olma gayreti içerisinde olalım. Şimdi kişi kilisede çok iyi bir pastör olabilir. Rabbin sözünü çok iyi öğretiyor olabilir. Ya da ne bileyim bir kardeş müzik korosunda iyi bir şekilde müzik korosunu yönetiyor olabilir. Ya da ne bileyim iyi bir öğretmen olabilir kilisede. Ya da ne bileyim iyi bir kilise yaşlısı olabilir. Ama tüm bu ayrıcalıklara sahip olmasına karşın iyi bir pastör olsa da, iyi bir yönetici olsa da, iyi bir öğretmen olsa da ama iyi bir hizmetçi olmayabilir. Anlaşılabildi mi? İyi bir pastör olabilirsin. İyi bir öğretmen olabilirsin. Harika bir şekilde müzikte öncülük edebilirsin. Ama bütün bu özelliklere rağmen değerli kardeşler, hizmetçi, iyi bir hizmetçi olmayabilirsin değerli kardeşler. İmanlı kesinlikle ve kesinlikle ünvan sahibi olmaktan, etiket sahibi olmaktan çok daha öte, çok daha üstün bir şey istiyorsa eğer, yani kendini göstermekten daha üstün bir şey, etiketten, ünvandan çok daha üstün bir şey istiyorsa eğer, değerli kardeşler, kendini alçaltarak, hizmetçi olarak hayatına devam etmesi gerekiyor. İyi bir hizmetçi olması gerekiyor. Çünkü neden? Benim ait olduğum Tanrı ün mü yaptı, isime mi sarıldı? Hayır. Öğrencilerin ayaklarını bile ne yaptı? Yıkadı. Bu çok önemli bir şey. Demek ki değerli kardeşler, ona aitsem ben de aynı çizgide kalmam gerekiyor. Bakın Pavlos en güzel örnektir. Oraya bir bakalım. Pavlos Habercilerin İşleri 20. bölümde. Habercilerin İşleri Apostol Geçik'te. Habercilerin İşleri ya da Elçilerin İşleri 20. bölüm ayet 24'te. Belki İsmet okusun onu eğer bulduysa. Habercilerin İşleri 20. bölüm ayet 24. 2. Timoteos 4, 7'yi de Aytaç bulsun bize. 2. Timoteos 4, 7'yi de Aytaç bulsun bize. Ve bakalım Habercilerin İşleri 20. bölüm 24. ayette ne diyor değerli kardeşim?
Canımı hiç önemsemiyorum.
Evet.
Ona değer vermiyorum.
Evet.
Yeter ki yarışı bitireyim. Ve evet. Rab İsa'dan aldığım görevi Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeyi tanıklık etme görevini tamamlayın.
Evet. Müthişle görebiliyor musunuz? Pavlos'un en büyük arzusu neydi değerli kardeşler? Tanrı'yı hoşnut etmek. Peki nasıl hoşnut ediyordu Pavlos Tanrı'yı? Rab İsa Mesih'ten aldığım hizmeti sona erdirmek, o görevi, o sorumluluğu, iyi haberi doğru biçimde, sağa sola sapmadan, doğru bir şekilde o kurtuluş haberini insanlara ulaştırmak benim sorumluluğumdu diyor. Ve bunu ben elimden geldiğince bütün zor koşullara rağmen, bütün yanlış öğretilere rağmen bunu yaptığını açık bir şekilde söylüyor. Neden? Çünkü Pavlos şunu çok iyi biliyordu değerli kardeşler. Onun bu görevi yaparken gösterdiği gayret, göstermiş olduğu bu özveri kendisi için yaşamını feda etmiş olan Rab'den, onun o acımasız çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu işten daha büyük değildi değerli kardeşler. Yani evet, Pavlos hizmet etti, bu kurtuluş haberini doğru biçimde insanlara ulaştırma gayreti içerisindeydi. Aldığı görevi tamamlamaktı, en büyük gayreti buydu. Ama şunu görüyordu. Onu bu yönde iten neydi? Hakikaten çok büyük zorluklar yaşadı Pavlos. Büyük bir özveri gerekiyordu. Ama şunu gördü. Benim Rabbim o çarmıhta benim için yaptığı işe baktığım zaman benim yaptığım koca bir hiç. Anlatabiliyor muyum? Rabbin benim için yaptığına baktığım zaman o Rabbimin benim için yaptığı o harika iş o kadar büyük bir işti ki beni o yönde yani Rabbin kurtuluş haberini herkese duyurma yönünde durum ve şartlar ne olursa olsun devam etmemi sağlamıştı diyor. Bu çok önemli değerli kardeşler. Gerçekten de o yüzden gönül rahatlığıyla Pavlos yani bunu gördüğü için 2. Timoteos mektubunda Rab'de yaşa. 2. Timoteos mektubunda 4:7. Orada ne diyor abicim?
Yüce mücadeleyi sürdürdüm. Yarışı bitirdim. İmanı korudum.
Bakın harika bir gerçek burada yatıyor değerli kardeşler. Yani o kurtuluş haberini, sevinç getirici haberine tanıklık eden Pavlos yüreği o kadar rahattı ki şu sözlerle bunu doruğa ulaştırıyor. Sağlıklı yarışı yarıştım. Koşu alanının sonuna ulaştım. İmanı korudum. Bakın iman hayatı aslında bir atlet gibi koşu alanında koşuyoruz. Kutsal kitapta diyor ya koşu alanında koşuyorsunuz. Öyle koşun ki diyor ödülü siz alasınız. Doğru mu? Demek ki iman hayatı bir koşu gibi eğer düşünürsek Pavlos bunu çok rahat bir şekilde söyleyebildi. Ben koştum, sona ulaştım, imanı korudum diyor. Değerli kardeşler, ben acaba son noktaya geldiğimde, ölüme doğru yaklaşmakta olan o süreç içerisine girdiğimde onu diyebilecek miyim? Evet, yarışı yarıştım, koşu alanının sonuna ulaştım, imanı korudum. Değerli kardeşler, bakın imanı korudum diyor. İman tabii ki kaybolan bir iman değil. Ama burada korudum derken neyi korudu? İman etmemizi sağlayan nedir? Hatırlayın Efesler 1. bölüm 13. ayeti. Efesler 1. bölüm 13. ayeti anımsayın. Efesler 1. Efesler'e yazılan mektup 1. Ayet 13 yanılmıyorsam. Orada ne diyor Aytaç? 1 ayet 13'te. Yani orada o imanını koruduğum sözü yanlış anlaşılmasın diye onu birazcık söylemek istiyorum. Söylemeden geçmek istemiyorum. 1:13 ne diyor?
Gerçeğin bildirisi kurtuluşun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onunla mühürlendiniz.
Bakın çok enteresan. İyi haberi duymak ne yapıyor? Benim iman etmemi sağlıyor mu? Doğru mu kardeşler? Benim yeniden doğuşumu sağlayan nedir? İyi haberi duymak. Doğru mu? Demek ki imanı korumak demek o kurtuluş haberini değerli kardeşler dikkat edin. O kurtuluş haberini doğru bir şekilde ki o dönemde çok sağlıksız öğretiler yaygındı. O dönemde sapmadan, sağa sola kaymadan doğru bir şekilde o kurtuluş haberini başkalarına götürmek demektir. İmanı korumak. Pavlos bunu yaptı. Yani kurtuluş haberini doğru biçimde, hiç sağa sola sapmadan, hiç yanlış öğretilere kaymadan doğru biçimde iyi haberi, kurtuluş haberini başkalarına götürdü. Ben bunu başardım diyor. Bugün iyi bir şekilde başlayıp da sonra yanlış öğretilerin araya girmesinden dolayı kayıp giden, imandan bile soğuyan kardeşleri ben hatırlıyorum. Ama Pavlos sona kadar dayandı. Niye? İşte o ait olduğu, Tanrı'nın sağlamış olduğu o kurtuluşa sımsıkı sarılarak. Onun için diyor korudum hamdolsun. Bu gerçekten harika bir şey. Onun için hepimiz de bunu söyleyebilecek noktada olmamız lazım. Aynı Pavlos gibi. Onun için bizim de sonuçlamamız gereken görev bu olması gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki bunu bir bayrak koşusu olaraktan görmemiz gerekiyor. Bakın değerli kardeşler Bu hizmeti diyelim, iyi haberi başkalarına ulaştırma sorumluluğunu bir bayrak yarışı olaraktan görebiliriz. Çünkü eğer bir koşuysa ve o koşuyu bir bayrak koşusu gibi görebiliriz. Örneğin bakın değerli kardeşler, Pavlos ne diyor? Şöyle diyor, Rab İsa'dan aldığım hizmeti, Habercilerin işte 20. bölümde okuduk ya, Rab İsa'dan aldığım hizmeti sona erdirmektir. Şimdi bütün zorluklara karşın sorumluluğunu Pavlos yerine getirebildi mi? Getirdi. Koştum, tamamladım diyor. Doğru mu? Demek ki yerine getirdi. Sonra bayrağı kime teslim etti? Öğrencisi Timoteos'a teslim etti. Demek ki şöyle düşüneceğiz. Rab İsa'dan aldığı o iyi haberi götürme sorumluluğunu İsa'dan aldı ve kendisi öğrencisi Timoteos'a verdi. Ve Timoteos'a ne yaptı? Bizlere verdi. Şimdi bayrak yarışını gözünüze canlandırmaya çalışın. Hiç seyrettiniz mi bayrak yarışını? Bayrak yarışını koşarken biliyorsunuz o bayrağı alan adam koşuyor ve sona yaklaştığında o bayrağı alıp devam ettirecek olan kişi böyle beklemiyor. Hiç fark ettiniz mi? Ne yapıyor? O da hareket halinde. Doğru mu? Hareket halinde, o hareket haline geliyor, bırakıyor ve koşuya devam ediyor. Arkasından o sonuca geldiğinde öbürü hareket halinde, tutuyor, devam ediyor. Demek ki bu bize neyi gösteriyor? Hizmet ya da iyi haberi götürme, ulaştırma hizmeti oturarak olmuyor. Oturduğumuz yerde olmuyor. Hareket halinde olmamız lazım. Doğru mu? Hareket halinde olmamız lazım. Rab Pavlos'a verdi, habercilere verdi, 12 öğrenci. Aldı onlar, o dönemde yaşayanlara teslim etti. Onlar ne yaptılar? Bize teslim ettiler. Sorumluluğu bize verdiler. Şimdi aynı iştahla biz de sorumluluğumuzu çocuklarımıza vereceğiz ileride. Onlar da kendi çocuklarına. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi Özlem? Bilmiyorum bu konuda hangi noktadasınız ama gerçekten ben büyük bir heyecan duyuyorum değerli kardeşler. Onun için bunu dikkate almamız gerekiyor değerli kardeşler. İkinci noktamız. İsa ne yaptı ikinci noktaya baktığımız zaman? Bak ne diyor? Giysilerini bir yana koydu diyor. Bir koyma var. Giysilerini Yuhanna 13. bölümde, hani ilk 12 ayeti okurken 4 ve 5. ayetlerde 7 tane hareket vardı. Birinciyi ne yaptık? Ayağa kalktı. Değil mi? Ayağa kalkması gerekiyordu. İkinci nokta ne? Giysilerini diyor bir yana koydu. Yani bu neyi gösteriyor? İsa'nın hizmet etmesini engelleyecek bazı nitelikleri Rabbimiz bırakması ya da geçici olarak terk etmesi gerekiyordu. Neden? Hizmeti yerine getirebilmesi için değerli kardeşler. Bakınız Filipililere yazılan mektubun ikinci bölümü. Filipililere yazılan mektubun ikinci bölümü. Hatice bulursan sen oku istersen. Eğer bulduysan. Filipililer 2. bölüm 2, 6 ve 7. ayetler.
Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı, insan biçimine bürünmüş olarak ölüme çarmık üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçattı.
Değil mi? Bakın çok harika bir şey. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama kul özünü alıp insan benzeyişine doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Şimdi ululuğunu yani yüceliğini, görkemini bir yana bırakmakla Tanrılığını mı bıraktıysa? Hayır. İsa Tanrılığını bir yana bırakmadı değerli kardeşler. Yani Tanrı'nın o niteliklerinden hiçbir zaman ve hiçbirini bırakmamıştı. Sadece ne yaptı? Cennetteki o sahip olduğu yerini onu da tabii geçici bir şekilde ne yapmıştı? Geride bırakmıştı. Çünkü günahkarların kurtuluşu için bu eylemde bulunması gerekiyordu değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz bunu her birimiz için yapması gerekiyordu. O yüzden insan bedeni alması gerekiyordu. Bir beden gerekmiş olduğu için. Ve ama bir farkı vardı diğer insanlardan. Biz insanlar günahlıyız. Ama İsa günahla hiç lekelenmedi. Günaha hiçbir şekilde bulaşmadı değerli kardeşler. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Günahsızdı ve lekesizdi değerli kardeşler. Kişiliği değişmedi, kimliğini yitirmedi. Bunu bu şekilde yapmakla. Yani tanrılığını aslında tam olaraktan elinde tuttu. Ve bu olayda bunu da söylemek lazım. Bu olayda iki ayrı kişi ortaya çıkmıyor. Ama insan bedeni kuşanmış Tanrı yüce bir kişi oldu. Yani baktığımızda evet insandı. Çünkü o beden gerekiyordu. Çarmıhta ölebilmesi için kurban gerekiyordu. Ama özde Tanrı'nın kendisiydi. Yani her zaman söylüyoruz ya verdiğimiz örneklerde. Eğer biz Tanrı'yı, babayı bir su olaraktan düşünürsek değil mi? O suyu dolaba koyduğumuz zaman ne oluyordu? Buz oluyordu değil mi? Ama buz diyoruz, su demiyoruz. Demek ki İsa da Tanrı'nın oğluydu. Ama biz o buzu ağzımıza attığımız zaman ne geliyor? Yağ gelmiyor. Su geliyor. Demek ki buz bedenen İsa, bedenen insan kurban gerekiyordu ama özde su. Özü su, Tanrı'nın kendisi. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Onu bir şekilde altını önemli çizmek istedim. Ortaya çıkan sonuç şu oluyor. Hizmet etmek için bizlere engel olan ne varsa o zaman o nasıl ki bıraktıysa bizler de bırakmak zorundayız değerli kardeşler. Belki gurur. Belki çok bilmiştik. Yani insanlar arasında çok yaygın olan şeyler. Ya da bedensel tutkular. Mah diyorlar ya. Önde olma, sahip olma arzusu. Ya da affedememek. Kolay öfke, acelecilik, uyuşukluk, dağınıklık, tembellik. Ve bunu altın önüne çizmek istiyorum. Bir insan ne zaman çekilmez hale geliyor? Sizce? Yaşlandığı zaman mı çekilmez? E tabii herhalde yardıma ihtiyaç olduğu için düşünüyorsun. Ama değil. Şu an aslında öyle bir zorluk olmuş olsa bile gerçekten katlanıyor evlatlar. Anne babanın zorluk içerisine girdikleri dönemde destek vermeleri. Nedir? İnsanın çekinmez hale getiren sizce nedir değerli kardeşler? Canı acıdığı zaman, evet. Yani bunlarda yanlış yok, söyledikleriniz doğru. Yani benim tecrübem, değerli kardeşler, çekilmez bir hale gelmek istiyorsan, ben sözünü ağzından hiç düşürme. Değil mi? Ama ben olmasaydım. Ama beni düşün. Hatırlıyor musun? Ben onu sana vermeseydim hapı yutmuştum. Hatırla. Hani ben size kapımı açmıştım. Evde kalmıştınız 2 hafta. Ben olmasaydım polisler sizi tutup göndereceklerdi. Çekilmez bir hale gelmek istiyorsan Hatice, ben sözünü ağzından düşünme kardeşim. Rab bunu hepimizden uzak etsin. Düşünün. Kişi her zaman övgü bekleyecek, tamam mı? Hepsini sırayla yazdım buraya. Şüpheci olacak, kıskanç olacak, tamam mı? Çabuk alınacak, kırılacak, naz yapacak, yapılan eleştirileri yapıcı da olmuş olsa hiç ama unutmayacak. Hani bazen diyoruz ya, eleştiriyoruz yapıcı bir şekilde. Bu Beni de eleştirin diyorum burada. Bu çok önemli bir şey. Yapıcı olduktan sonra, binadici olduktan sonra hepimizin eleştirilmeye ihtiyacı var. Ondan sonra yapıcı eleştirisi de olmuş olsa hiç unutmayacak. Ama başkalarının yanlışlarını suratlarına vurmaktan keyif alacak. Sen bunu yaptın. Zaten sen bunu her zaman böyle yapıyorsun. Kendisinden başkasına hiç güvenmeyecek. Ve kendisinin doğrularını hiç tartışmayacak. Hiç tartışmaya açmayacak değerli kardeşler. Başkaları için kılını bile kıpırdatmayacak. Hep şikayet edecek. Ve kendisine gösterilmeyen ilgi, yapılmayan yardımlar için mızmız edecek. Ona yapılıyor da bana niye yapılmıyor diye. Ve sonunda da bu kişi gelecek, Rab için hizmete koyulacak. Olur mu ya? Olur mu bu? Mızmız et, dırdır et, gırgır et, bıdı bıdı bıdı yap. Tamam mı? Ondan sonra gel, Rab'be hizmet etmeye koyul değerli kardeşler. Kişinin bu şekilde hizmet edebilmesi mümkün değil. Yapar mı? İnsan olarak yapar. Ama nokta kadar geriye dönüş olmaz onun bereket olarak. Bunu içten ve candan söylüyorum değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz giysilerini bir yana koyması gerekiyordu. Bu gerçekten de çok önemli ve gerekli bir davranış. Bizler de bizlere engel olan ne varsa bir kenara koymayı öğrenmek, bilmek zorundayız. Bir örnekle kapatmak istiyorum. Samiriyeli kadını hatırlayın. Yuhanna 4. bölümde. Samiriyeli kadın. Bu Samiriyeli kadın İsa ile kuyu başında karşılaşıyor. Ve çok tam bir teolojik konuşma içerisine giriyorlar. Samiriyeli kadın biliyorsunuz Yahudi halkının dışladığı bir halktı. Ama İsa ona zaman ayırıyor ve onunla çok güzel bir konuşmaya giriyor. Kadın haberi duyar duymaz iyi haberi alıyor, kurtuluş haberini alıyor ve okuyoruz orada 4. bölümde sonlara doğru. Diyor ki kadın kasabaya koştu diyor. Ve ne duyduysa İsa'dan onları anlattı diyor. Sonra diyor ki birçokları iman etti. Kadının anlattığı şeyler, paylaştığı şeyler. Ama kadın oraya ne için gelmişti biliyor musunuz? Su doldurmaya. Düşün, önde olan ihtiyacı suyu doldurup evine gitmekti. Yani susuzluğunu gidermekti. Onun için bir testi yanında vardı. Oy, açabildiniz mi? Yuhanna 4. bölümü açtınız mı? Dur bakayım. Yuhanna 4. bölümde bakın. ...28 ve 29. ayetlere bakar mısınız lütfen? 4. bölümün 28 ve 29. ayetlere. Ne diyor orada? Oku bakalım.
Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. Gelin yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur?
Ya. Şimdi bakın burada bu ayette çok dikkatinizi çeken bir ifade var. Ne diyor? Sonra. Neden sonra? İyi haberi aldıktan sonra. O yeniden doğuş kadında gerçekleştikten sonra. Ne diyor burada? Testisini bıraktı. Bakın. Afeme sözü var Yunanca'da. Aslında unutmadı. Diyor ki terk etti. Yunanca'daki karşılığı afeme sözü terk etti diyor. Yani geride bıraktı. Terk etti. Bir daha onu almamak şartıyla. Çünkü neden? O dönemde testi kafa üstünde taşınan bir şeydi. Bugün günümüzde de bazen bizim zamanımızda elde taşınıyordu. Ama Afrika'da hala kafa üstünde taşınan testiler var değil mi? Saksı gibi. Böyle büyük. O dönemde böyle geniş bir kaptı, topraktan yapılmış ve onu kafaya koyup koşuyordu. Şimdi düşünün, o şekilde koşması mümkün mü? Hayır. Ne yapıyor? Onu geride bırakıyor. Ona engel olan şeyi geride bırakıyor. Eğer biz hizmetimizi sağlıklı bir şekilde yerine getirmek istiyorsak, bize engel olan, hizmetimize engel olan ne varsa, ama gurur, ama affedememek, ama acılık, ama çekememezlik, ama kıskançlık, ne varsa aklınıza ne geliyorsa, hepsini terk etmek zorundayız. Amin. Eğelim yüreklerimizi, Rab aramızda yüreklerimize dokunsun, bizi tutan, bize engel olan, hizmetimizi sağlıksız kılan ne varsa bizde. Çünkü her gün arınmaya, kurtulmaya ihtiyacımız var. Rab hepsini bizden alsın. Gelin bugün bütün ne varsa bize engel olan onları bugün Rabbin çarmıhı önünde bırakalım. Rab bizi özgürlüğe kavuştursun ve yeniden ayağa kalkmamızı sağlasın. Ve güçlü bir şekilde ona bakarak sözüne sımsıkı sarılarak devam etmemize yardımcı olsun.